Bugünün vazmetni Yuhanna kitabının 5. bölümünde bulunmaktadır. Yuhanna 5 ayetleri 22'den 29'a kadar. Kutsal kitapta sayfa 1339. 1339. Yuhanna'nın 5. bölümü ayetleri 22'den 29'a kadar. Ayağa kalkıp Rabbin sözüne kulak verelim. Baba kimseyi yargılamaz. Bütün yargılama işini oğula vermiştir. Öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan, onu gönderen babayı da onurlandırmaz. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz. Ölümden yaşama geçmiştir. Size doğrusunu söyleyeyim. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor. Geldi bile. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Ona yargılama yetkisini de verdi. Çünkü o insan oğludur. Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Demek ki herkes dirilecek. Bu dünyanın ömrü bitince herkes dirilecek. Mezarlardan herkes, mezarlarından herkes kalkacak. Ancak iki farklı grup vardır. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Yani sen bunlardan hangisisin? Sen dirileceğin günde, dirileceğin zaman, sen hangi dirilişe kalkacaksın? Yaşamak üzere mi, yoksa yargılanmak üzere mi dirileceksin? Sen bunlardan hangisisin? İyilik mi yaptın? Kötülük mü yaptın? Ne diyorsun? Cevaplamak için cesareti olan var mı aramızda? İyilik mi yaptın, kötülük mü yaptın? Seni ebedi yaşama götüren iyi işlerin var mı acaba? Hatırlıyoruz, bir kere İsa Mesih'e bir adam geldi. Bir kutsal yasa uzmanı. O İsa'ya geldi, şöyle dedi. Öğretmenim, sonsuz yaşam miras almak için ne yapmalıyım? O diriliş gününde, son gününde sonsuz yaşama dirilmek istedi. Bunun için İsa'ya geldi. Ne yapmalıyım? Sordu. İsa'nın cevabını da hatırlayabilirsiniz. O dedi, kutsal yasada ne yazılmıştır diye sordu. Orada ne okuyorsun? Adam da şöyle karşılık verdi. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa ona doğru yanıt verdi. Bunu yap ve yaşayacaksın. O kadar kolay. Bunu yap ve yaşayacaksın. İyilik burada. Gerekli olan iyi işler bunlar. Bunu yap ve ebediyen yaşayacaksın. Peki yaptık mı? Her gün, her zaman, bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle Allah'ı sevdin mi? Seviyor muydun? Seviyor musun? Sevecek misin? İstisnasız olur mu? Yoksa kötülük yapanlardan sen de olabilir misin? Ben de olabilir miyim acaba? Yakub'un mektubundan okuyoruz. Bunun ne anlama geldiğini, İsa'nın cevabının ne anlama geldiğini. Komşunu kendin gibi seveceksin diyen kutsal yazıya uyarak, Kralımız Allah'ın yasasını gerçekten yerine getiriyorsanız, iyi ediyorsunuz. Ama insanlar arasında ayrım yaparsanız, günah işlemiş olursunuz. Yasa tarafından, yasayı çiğnemekten suçlu bulursunuz. Çünkü yasanın her dediğini yerine getirse de, tek konuda ondan sapan kişi, bütün yasaya karşı suçlu olur. Yani tek konuda saparsan, bütün yasaya karşı suçlu olursun. İsa da aynısını öğretiyor. Belki hatırlıyoruz, bir sene önce, kıyamet pazar gününde, Matta 25. bölümünden okuduk. İsa orada yargı günü hakkında konuştu ve cehenneme gidecek olanlara ne dedi? Ey lanetliler, çekilin önümden. İblisle melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler. Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik. Ama kral onlara şu yanıtı verecek. Size doğrusunu söyleyeyim. Madem ki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz. Biri için bunu yapmadınız. Sadece bir kaldı. Belki bu durumda olan yüzlerce insanlara yardımcı oldunuz. Ama biri için bunu yapmadınız. Bu bir tek ihmal için. Sonsuz azaba gireceksiniz. Bir tek ihmal yeter. Allah'ın kutsallığının önünde bir tek günah bile dayanamaz. Yani sen Allah'ın önüne gittiğin zaman senin bir tek günahın varsa sen dayanamazsın. Ben dayanamam. Allah o kadar kutsaldır. Onun yasası öyle kutsaldır. Günahkar onun önünde duramaz kendiliğinde. Peygamber Yesaya diyor, suçlarınız sizi Allah'tan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü onun yüzünü göremez, sesinizi işittiremez oldunuz. Günahlarınızdan ötürü. Ve Erdis kardeşin okuduğu gibi, o gün geliyor, fırın gibi yanıyor, kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar o günü samandan farksız olacak. Onlarda ne kök, ne dal bırakılacak. Ateşe atılan saman, onun sonucu ne olur? Hiçbir şey kalmayacak. Ümit yoktur. Bunun için Kral Davut başlangıçta okuduğumuz mezmurda şöyle dua etti. Kulunla yargıya girme, çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Evet, kötülük hiç yapmayan, sadece iyilik yapan biri var mıdır aramızda? Ayağa kalksın, kendisini göstersin. Var mı aramızda öyle biri? Ben de oturayım. Ben öyle biri değilim. Sen değilsin, ben de değilim. Ama biri var. Ve bu biri olmasaydı, bizim ümidimiz hiç yoktu. O da İsa Mesih'tir. Ve şimdi bugünün vazmetninde ne okuduk? Bizim yargıcımız odur. Bizi yargılayan ondan bir başkası değildir. Bizi yargılayan İsa Mesih'in kendisidir. Baba Allah bütün yargılama yetkisini ona vermiştir. Yargılama işini oğula vermiştir. Neden acaba? Bu niye önemlidir? İsa Mesih olmasaydı, Allah yine de yüzde yüz adil olurdu, değil mi? İsa Mesih bu dünyaya gelmeseydi, Allah'ın yine de bütün insanları yargılama hakkı vardır, değil mi? Zaten hepimiz yarattı o. Zaten onun önünde yaşadık. Bütün insanlar onun yarattıklarıdır. İstediği şekilde, istediği zaman bizi yargılayabilir, değil mi? Ama İsa Mesih olmasaydı, biz sadece Allah'ın göklerde olduğunu bilseydik, yargı gününe ne şekilde yaklaşabilirdik? Yargıcı tanıyabilir miydik? Şimdi bir an için Allah'ı unutalım. Bu dünyadaki yargı sistemini düşünelim. Burada her şeye gücü yeten bir yargıç olsa, bütün insanları yargılayan bir yargıç olsa, öyle biri yoktur bu dünyada ama hayal edelim. O herhalde bizden gayet daha yüksek bir memur değil mi? Bir kral gibi herhalde. Onu hiç tanıyamazdık. Onu herhalde hiç göremezdik. Onunla buluşamazdık. Ama kötü işlerimiz için onun önünde yargıya gitmek zorundayız. Ne gibi yargıyı bekleyebiliriz? Ne gibi hüküm bekleyebiliriz? O benimle ilgileniyor mu acaba? Böyle küçük, zavallı bir insan onun önünde nedir, kimdir? Benimle niçin ilgilensin? Benimle niçin adil olsun? İstediği gibi yapabilir, değil mi? İstediği gibi yargılayabilir. İyi bir günü varsa merhamet gösterebilir, kötü bir günü varsa çok ağır ceza verebilir. Bütün güç onun elinde çünkü. Öyle bir yargıç hayal edebilir misin? Bu dünyada olabilir. Ve bunun için biz Allah'ı da böyle yargıç gibi düşünmeye meyliyiz. Yani onun önünde bizim rolümüz nedir? O bizimle niye ilgilensin? O bizden o kadar yüksek ki neden bizim durumumuzu yakın anlamaya çalışsın? Neden bize merhametle yaklaşsın? Onun böyle davranışa gerek yok ki. İstediği insanlara merhamet göstersin. İstediği insanlar ölüm ateşe atsın diye yapabilirdi. İnsanın önünde bir örümcek, onun hakları yoktur. Biri üzerine basabilir, basmayabilir. Yani bizim yargıcımız öyle biri ise, yani biz örümcek gibi haksız insanlar isek, yargıcımız istediği bir şey yapabilir. Ya da en azından biz insanlar böyle düşünebiliriz. Biz Allah'ı tanımıyoruz çünkü. Ama tam bunun için Allah öyle bir yargıç olmak istemiyor. O bizim tanımadığı bir yargıç olarak bizi yargılanmak istemiyor. O bizden üstün olmak kalmıyor. Ama bütün yargılanma yetkisini, bütün yargılanma işini baba oğula vermiş. Oğul da bu dünyaya inmiş. Zavallı insanlardan biri oldu. Yani affedersiniz, örümceklerden biri oldu. Haksız, zavallı insanlardan biri oldu. Yüceliğini bıraktı, aşağıya indi. İnsan kardeş oldu bizim için. Ve yargı gününde bizim yargıcımız odur. Bizim tanımadığımız biri değil. Aramıza gelen, bizimle yaşayan, bizimle bütün acılarımızı gören, bizim sıkıntılarımızı bilen, bizimle birlikte bütün zor günlerimizi geçen, hatta bizim günahlarımızı kendi üzerine alan odur. Yani o bizi acı etmiyor mu? o bizim sıkıntımızı anlamıyor. Ki adil ve doğru şekilde merhametle yargılayabilsin. Kutsal kelam diyor, oğlu onurlandırsın diye bütün yargılanma işi ona verilmişti. Oğlu onurlandırsın diye. Hatta oğlu onurlandırmayan, yani o yargıcı onurlandırmayan, baba Allah'ı da onurlandıramaz. Sen benim yargıcım Allah'tır, benim yargıcım göklerdeki Allah'tır dersen, ama buraya gönderdiği oğula önem vermezsen, bu sözün hiç değeri yoktur. Oğlu onurlandırmayan babayı onurlandırmaz. Çünkü baba kendisi kimseyi yargılamaz. Oğlu yargılayacak. Bunun için yargı gününe yaklaştığımız zaman kimin sözlerine önem vermeliyiz? Yargıcın sözlerine, değil mi? Bizi yargılayacak olan sözlerine kulak vermeliyiz, değil mi? O ne diyor? Kimin sonsuz yaşamı vardır? Onu duyduk. İsa ne dedi? Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Hani sözümü işiten, Mesih'in sözüne kulak veren, onu dinleyen, böyle biri varsa onun sonsuz yaşamı vardır, diyor İsa. Mesih'i gönderene iman eden, yani kendi oğlunu gönderen babaya iman eden, onun sonsuz yaşamı vardır, diyor İsa. Birçok insan, Allah'a iman ediyorum, Tanrı'ya iman ediyorum diyebilir ve diyor. Ancak Mesih'le hiç ilgilenmiyor. Allah'ın oğlu yoktur, diyor. Olamaz, diyor. Ama bütün dünyanın yargıcı olan ne diyor? Beni gönderene iman eden, yani oğlunu gönderen babaya iman eden, onun sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz. Hatta böyle biri ölümden yaşama geçmiştir. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Duydunuz mu? Geçmiştir. İsa geçecektir demiyor. Böyle biri ölümden yaşama geçecektir demiyor. Artık geçmiştir. Böyle biri ölümden yaşama artık geçmiştir. Ölümden artık kurtulmuştur. Artık onun yeni yaşamı başlamıştır. Ve bunu diyen, bütün dünyayı yargılayacak olan. Anlatabilir miyim? Bu sözler ne kadar görkemli sözler. Günahlarından ötürü ölüler, oğlun sesini işitecekler. Ve bu işitenler yaşayacaklar, diyor İsa. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor, geldi bile. Bu saat geliyor, hatta geldi. Bu saat geldi artık. Ölüler yeni yaşama dirilecekler. Son gününde bunu göreceğiz. Ölü olanların hepsi mezarlarından dirilecekler. Ama bundan daha da büyük şey, bu artık aramızda oluyor. Günahlarından ötürü ölüler İsa Mesih'in sesini işitecekler, onun sözünü işitecekler. Ölümden yeni yaşama dirilecekler. Bu saat geldi artık. Bu sadece gelecekte olmayacak. Orada da olacak. Ama geldi artık. Neden geldi? İsa bunun sebeplerini listeliyor. Bu saat neden geldi? Çünkü baba, oğula kendisinde yaşam olma özelliği verdi. Bu yaşam sadece baba Allah'ta değil, oğlunda aynı bu özelliği vardır. Ebedi yaşam kaynağı odur. Bu saat neden geldi? Çünkü İsa'nın dediği gibi, baba ona yargılama yetkisini verdi. Onun hem yaşamı vardır, kendisinde yaşam vardır, kendisinde yargılama yetkisi vardır. Ve üçüncü sebep, o insanoğludur. O aynı zamanda %100 Allah, %100 insan olduğu için hepimizi artık yargılayabilir. O sadece göklerden, yukarıdan bakmıyor. O aramıza geldi çünkü. Bunun için yargıcımız bizden uzak değildir. O aramızdadır. İsa insanlardan biri olduğu için, insan oğlu olduğu için bizleri gerçekten yargılayabiliyor. Ve bu yargı ne zaman oluyor? Bir yandan evet gelecekte, öbür yandan o geldi artık bu yargı günü. Biz son yargı günü hakkında konuşuyoruz. Ama öbür yandan sadece son yargı günü değil, ilk yargı günü de vardı. İki gün seçildi. İnsanların hüküm giymeleri için. İki gün seçildi. Ama bu günlerin ikisinde yargıç aynı. O ilk yargı günü ne zaman oldu? 2000 sene önce oldu, değil mi? Jerusalem kentinde, Golgota'da, orada bütün kötülük işleyenler yargılandı. Orada bütün günah işleyen insanların bütün günahları için ceza verildi. Ve İsa Mesih bu cezayı tamamıyla çekti. Bu dünyada bir haksızlık yapan ya da kötülük yapan biri kaç kere yargılanır? Sen trafik cezasını alırsan onu kaç kere ödersin? Bir kere mi, çok kere mi? Bu dünyada bir kere yeter, değil mi? Cezayı çekersen bir kere öresin, bu iş kapatmıştır, değil mi? Ceza ödenmiştir. Yani bunu bil ki, senin bütün günahların ilk yargı gününde artık ödenmiştir. Senin cezan artık ödenmiştir. Buna dayanıyorsan, son yargı gününde senin cezaların artık söz konusu olmayacak. Çünkü onlar silinmiştir. Onlar artık yoktur. Bunun için İsa tekrar ve tekrar söylüyor. Bana kulak verin, benim sözlerime iman edin. Ben size ne diyorum? Ben sizin günahlarını çarmıha götürdüm. Ben sizin cezanızı çektim. Size söylemek istediğim budur. Buna kulak verin, buna inanın, bunu hatırlayın. Her gün buna güvenin ki son günde ebedi ölüm için dirilmeyeceksiniz. Ama o gün ebedi yaşama dirileceksiniz. Hatta dirildiniz. İmanda bu yaşama başladınız artık. Peki. Ama bizim kötülüklerimiz vardır. Hala kötü işlerimiz vardır. Bunlardan ne yapalım? Bunlar ile ne yapalım? Sadece geçmiş günahlarımız değil, bugünkü günahlarımız vardır. Yarınki günahlarımız da olacaktır. Bu kötü işlerimizle neler yapalım? Yuhanna mektubunun, 1. Yuhanna mektubunun 1. bölümünün 9. ayet. Bizi çok iyi bir anahtardır. Allah bizim hala bulunan kötülüklerimizle neler yapıyor? Hatırlıyor musunuz? Defalarca bunu okuduk. Defalarca bunun hakkında konuştuk. Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Allah, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Bizi her kötülükten arındıracaktır. Evet, kötü işlerimiz hala vardır. Ama bunlarla Allah'a yaklaşıp, güvenilir ve adil olan Allah'a yaklaşıp itiraf edelim. Çünkü O bizim günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Bu arındırılması, bu tekrar ve tekrar oluyor. Bugün oluyor. Bu günahlarımızı bugün de buna güveneyerek ikrar ettik. Bağışlama sözünü duyduk ya. Yarın da olacak. Bu söz dünyanın son gününe kadar geçerlidir. Senin için geçerlidir. Rab seni her kötülüğünden arındıracaktır. Ve böylece sen artık cehennem ölümüne yürümekte değilsin. Sen ölümden ebedi yaşama azat edilmiş olarak yaşıyorsun. Sen kötü işlerinle değil, İsa Mesih'in hazırladığı iyi işlerde yaşamak için azat edilmişsin artık. Ve bunun için son yargı gününde sen ne gibi sözler duyabilirsin, biliyor musun? İsa cehenneme girecek olanlara ne demişti? Bir tek kere bir kişiyi ihmal ettiyseniz bana yapmış oldunuz. Ama İsa Mesih'e dayananlara ne diyor? O zaman kral sağındaki kişilere sizler babamın kutsadıkları gelin diyecek. Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz. Susamıştım, bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yanıma geldiniz. O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek. Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik. Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık ya da çıplak görüp giydirdik. Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik. Kral da onları şöyle yanıtlayacak. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Yani bir kere bir kişi için bunu yaptıysanız, bunu benim için, Mesih için yapmış oldunuz. Bu bir tek iyi iş için bu insanlar teşekkür ediliyor. Kendi iyi yaptıklarından dolayı değil, Mesih sayesinde günahlarından arındırılmış oldukları için. Mesih'e iman ettikleri, ona güvendikleri için, onların işlerinin %99'u kötü ise de, bu %1 iyi ise, bu teşekkür ediliyor. Biz böyle serbest olarak, İsa Mesih'e iman ederek yaşamaya davet edildik. Ve aramızda ki basit kardeşlerimize belki birden daha çok kere yardımcı olabiliriz, değil mi? Çünkü böylece İsa Mesih'in kendisine bu iyi iş yapmış oluruz. Biz böyle yaşama davetliyiz. Amin.